Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları ana başlığı altında amcalarının 21. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Daha önceleri çokça ifade ettiğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 amcası, 6 halası, 2 dayısı vardı. Bunların tabii çocukları da var. Amcalar olunca yengeler, dayılar olunca yine yengeler, halalar olunca enişteler var. Amcalarını, yengelerini ve amca çocuklarını görüyoruz. Şu ana kadar Aleyhisselam'ın amcalarının yani 12 amcası vardı. 10 tanesini gördük. 2 amca kaldı. Amcalar içerisinde en tatlı, en zevkli, en güzel işleyeceğimiz 2 amcaya geldik. Biri Hazreti Hamza amca, diğeri Hazreti Abbas amca. Bu amcaları da inşallah ne çok fazla özet, ne çok fazla ayrıntı, orta yol tutarak bir radyo programında ne kadar anlatılabilirse anlatmaya çalışacak Resulullah Aleyhisselam'ın en yakınlarını en yakından tanımış olacağız inşallah. Hazreti Hamza yani tam ifade edersek Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh. Biz Hamza amca diyeceğiz. Sadece Ebu Leheb'e amca demedik. O düşmanlık yaptığı için diğerlerini amca diye sürekli konuştuk. Hazreti Hamza amca nübüvvetten 42-43 yıl önce yani yuvarlak olarak 566-567 yılında Mekke'de doğuyor. Erkenden söylemiş olayım. Medine'de Şevval'in 11'i Hicri 3. yıl yani 27 Mart 625 yılında Uhud Savaşı'nda 59-60 yaşında şehit oluyor. Hamza amcanın doğum tarihi hakkında farklı rivayetler olduğu gibi şehadet yaşı hakkında da farklı rivayetler var. Genellikle 2 yaş büyük olduğu üzerine konuşuluyor. Ancak 3 yaş büyük, 4 yaş büyük peygamberimizden diyenler de var. Şimdi Resulullah Aleyhisselam ile Hamza amca arasındaki yaş farkını daha iyi anlamak için Abbas amcanın zamanı geldiğinde anlatacağız ama şurada gerekli şu rivayetini paylaşayım. Diyor ki Abbas amca ben Resulullah'tan 3 yaş daha yaşlıyım. Bakın büyük demiyor, yaşlı diyor edeben. Bunları konuşacağız Abbas amcaya sıra gelince. Ben Resulullah'tan 3 yaş daha yaşlıyım. O fil yılında, ben de fil yılından 3 sene önce doğdum. Abbas amcaya sıra gelince bunları göreceğiz. Abbas amca ile Resulullah arasında 3 yaş fark var. Bu rivayetlerde Hamza amca Abbas amcadan büyüktür. 1-1,5 veya en fazla 2 yaş. Dolayısıyla Abbas amca ile Resulullah arasında 3 yaş fark varsa Hamza amca ile Resulullah arasında 4 ya da 5 yaş fark var. En fazla 5. O yüzden 4-5 şeklinde geçiyor. Şu hocam çok mu önemli? Değil. Yani şu çıkıyor ortaya, onu anlaşılsın diye söylüyorum. Bunların çocuklukları da Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber geçmiş. Yani aralarındaki yaş farkı çok fazla değil. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaları arasında yaş olarak en küçüklerinin Abbas amca olduğu rivayeti bütün kaynaklarımızda geçmektedir. Abbas amca ile 3 yaş fark varsa Hamza amca ile 4 ya da 5 yaş dedik ya fark olabilir. Biz bu rivayetleri bir araya getirerek Resulullah Aleyhisselam ile Hamza amca arasında yuvarlak 4 yaş fark vardı diyebiliriz. Elbette ki en doğrusunu her zaman ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak bilir. Hamza amcanın annesi Amine annemizin, yani Resulullah Aleyhisselam'ın annesinin amcasının kızı Hale binti Uheyb adlı hanım. Hale binti Uheyb. Yani böylece Peygamber Aleyhisselam amca olarak Hamza amcayla yakın olduğu gibi annesinin amcasının kızıyla evli olduğundan dolayı da efendim anne yönünden de akraba olmuş oluyor. Bilindiği gibi kıymetli dinleyenlerim, o dönemde herkesin bir veya iki künyesi vardı. Künye, yani güzel lakap. Künye ile çağrılmak orada adetti, onurdu. Biraz da edep gibi bir şey. Yani oğullarını, kızlarını isminden ziyade anne ya da babası ismiyle anarlardı. Mesela Abdullah bin Abbas deriz biz. Onlar İbni Abbas derler. Abbas'ın oğlu. Abdullah bin Ömer deriz biz. Onlar İbni Ömer derler. Ömer'in oğlu. Bazen de şöyle oluyor. Mesela Ummu Habibe annemizde gördük. Ummu Seleme annemizde gördük. Hemen şu anda aklıma gelen iki isim. İlk çocuklarının adıyla künye almışlardı. Şimdi Hamza amca da kendini bildi bileni aslan avcılığı yaptığı için aslan avcısı diye anılırdı. İlk künyesi budur. Aslan avcısı. Onun ilk çocuğu Umame adlı kız çocuğundan dolayı Ebu Umame diye de anılırdı. Abbas amca. Medine'ye hicretten sonra Yala ile Umara adlı çocukları oldu. Ondan dolayı da Ebu Yala Ebu Umare adıyla künyelendi Abbas amca. Bu künyelerin yanında İslam'daki duruşu sebebiyle Resulullah Aleyhisselam ona özel olarak Esedullah dedi. Yani Allah'ın aslanı. Esedullah, Allah'ın aslanı. Aynı zamanda yine Resulullah Aleyhisselam Esedi Resulullah diye de hitap ederdi. Allah'ın Resulü'nün aslanı Hamza amca için. Hamza amca Peygamberimiz Aleyhisselam'la Peygamberimizin annesi tarafından akraba olmakla birlikte Hazreti Süveybe'den süt emdiği için Peygamberimiz Aleyhisselam ile de aynı zamanda süt kardeştir. Hamza amca Peygamberimiz Aleyhisselam'la süt kardeş. Resulullah Aleyhisselam bazen onu böyle ona tebessümle bakıp yaptığı hareketleri beğenmekle beraber der ki Hamza benim süt kardeşimdir. Hamza bin Abdülmuttalip benim süt kardeşimdir. İki şekilde rivayette var. Resulullah amca Aleyhisselam'ın diğer amcalarında olduğu gibi Hamza amca hakkında da çocukluk ve gençlik dönemine ilgili pek fazla malumat yok. Hatta hiç yok denecek kadar az. Hamza amcanın gençlik dönemine ilgili elimizde bulunan bilgilerden biri Resulullah Aleyhisselam'ın Hatice annemiz ile evliliği esnasındaki davranışı. Hatice annemiz Resulullah'a evlilik teklifi yaptıktan sonra Resulullah Aleyhisselam önce bu işi amcalarına danışmıştı. Amcalarının bu evliliği uygun görmesi üzerine Hamza amca, evet Hamza amca Hatice annemizin babası Huveylid bin Esed'e giderek ondan Hatice annemizi istemişti. Hüveylid'in bu evliliği uygun bulmasından sonra taraflar bir araya gelip bir düğün merasimi düzenlediler. Bu merasimde Hamza amca da bulunmuştu tabii. Hamza amcanın kız isteme hadisesinde ileri atılışının sebebi kendi aralarında Esed kabilesine en yakın olan kişinin o olmasından dolayı oldu rivayet edilir. Bu hadiseden kısa bir süre sonra öz kız kardeşi Hazreti Safiye, Hazreti Hatice'nin kardeşi Avvam ile evlenmişti. Bakın bağları görüyor musunuz? Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın evliliği anlatılırken Atike hala, Safiye hala, bilhassa Atike hala öne çıkar. Ama Ebu Talib sürekli vardır. Fakat işte burada sanırım farkı fark ettiniz. Hiç Hamza amcadan bahsedilmez. Oysa önümde kaynaklarım var bir sürü. Hamza amca da bu işin içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliğinde aktif rol oynamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın bu son iki amcası, işte diğerleri İslam'dan önce öldüler. Ebu Leheb düşmanlık etti, şirk üzere geberip gitti. Ebu Talib amca o kadar yardım ettiği halde iman etmeden öldü. Bu iki amca iman ettiler. Nedense tam da bir şey diyemiyorum. Ebu Talib amcaya Mekke döneminde ağırlık verildiği kadar Abbas amcayla Hamza amcaya bu ağırlığın verilemediğini görüyoruz. Bilemiyoruz ama özellikle söylüyorum, Hamza amca bizzat Hatice annenin babasına gidiyor ve kızını Resulullah Aleyhisselam için istiyor. Hemen ardından bu sefer karşı taraf Hazreti Safiye'yi istiyor. Yani şöyle anlaşılmasın, siz kızınızı verirseniz bize Safiye'yi veririz, öyle değil. Evlilik oluyor. Arkasından işte öyle bir nasip açılıyor, Safiye hala da Avvam ile evleniyor. Hamza amcanın gençlik yıllarında bir hatırası da Ficar savaşları esnasında yaşanmıştır. O da diğer kardeşlerle birlikte bu savaşlara katılmış ve çok büyük kahramanlıklar sergilenmişti. Bu konudaki bilgiyi Resulullah Aleyhisselam'ın şu sözünden alıyoruz. Amcalarımla birlikte Ficar savaşına katıldım. Bunu Aleyhisselam söylüyor. Biraz tanıtayım boyunu bosunu. Hamza amca, şöyle düşünün bakalım, boyu bosu nasıl olurdu? Böyle yiğit, iri yarıma nasıl diye düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama sizi çok düşündürmeyeyim. Orta boyluydu. Orta boylu. Güçlü, kuvvetli, onurlu biriydi. Fiziksel açıdan güçlü biri olacağı onun çocukluğundan ve gençliğinden belliydi. Çünkü o iyi bir güreşçiydi ve aynı zamanda da çok iyi kılıç kullanır, mükemmel ok atardı. Güzel saçlı, güzel görünüşlü ve avlanmayı seven biriydi. Kureyş'in en cesurlarındandı Hamza amca. Hatta bu cesareti sayesinde Mekke halkından hiç kimseden korkmadığı için yeri geldiğinde göreceğimiz gibi, bunu göreceğiz, Ebu Cehil künyeli Amr bin Hişam gibi her yönüyle güçlü bir insanın karşılarına çıkmış, gereken dersi vermiştir. Bunu göreceğiz. Mekke'de neredeyse bütün herkes ticarette iştigal ettiği halde Hamza amca daha ziyade avcılıkla uğraşırdı. Tek başına aslan avına çıkar, uzun süre şehrin dışında kalırdı. Hamza amcanın aslan avcılığı yapmasının yanında başka işlerle de uğraştığı halde daha ziyade aslan avcılığıyla meşhur olduğu için onun ilk künyesi, daha önce ifade ettiğim gibi, aslan avcısı olmuştu. Şimdi bilmiyorum, hiç merak ettiniz mi kıymetli dinleyenlerim? Merak ettireyim biraz. Aslan avlıyor, bunlar aslan eti mi yiyorlar? Niçin aslan avına çıkıyor? Bunu ben de merak ettim. Durum nedir, ne değildir anlama açısından hadiseyi kavrayayım diye Mekke'de deri işlemeciliği çok ileri düzeyde. Bugün meşin dediğimiz deriyi daha farklı boyutlarda da işlemişler. Aslan kürkü çok güzel ve ondan çok şey yapılıyor. Muhtemelendir ki, ben kaynaklarda böyle bir şey okumadım. Muhtemelendir ki aslanı avlıyor. Çünkü avladığı aslanla şehre geldiğine ilişkin bir rivayet yok. Aslan avlıyor ama avladığı aslanla şehre döndüğüne ilişkin bir rivayet yok. İşte demek ki aslanı avlıyor, onu orada kesiyor, derisini yüzüyor, dolduruyor heybesine, kaç tane avladıysa, avlayabildiyse ve deri getiriyor. Bu aynı zamanda Mekke'ye çok uzak olmayan yerlerde aslanın yaşadığına ilişkin bir fikir de veriyor bize. Oralarda aslanın yaşadığına ilişkin bir fikir veriyor. Hatırlayın, Ebu Leheb'in çocuklarından biri Resulullah Aleyhisselam'a ağır hakaretlerde bulunduğundan Resulullah'ın bedduasını almış ve onu bir aslan parçalamıştı. Onun dışında böyle kervanlara aslanın saldırdığına ilişkin bir rivayet yoktur ama kervanlar aslan saldırıları ihtimaline karşı korumalara gider gelirdi. İşte Hamza amca da bununla geçiniyor. Dolayısıyla hemen çıkıp da aslan önüne çıkmıyor. Orada kaç gün kalıyor dışarıda. Kamp kuruyor, çadır kuruyor. Duruma göre işte kalıyor. Aslanlara avlıyor, avlıyor. Derilerini yüzüyor, getiriyor. Yaptığı işler nedeniyle, yani avcılık başta olmak üzere, Mekke'de pek fazla kalamayan Hamza amca, yeri geldiğinde tepkilerini açıkça ortaya koyan bir karaktere sahipti. Hamza amcanın İslam'ın ilk yıllarında neler yaptığına ilişkin bir rivayet yok elimizde. Onunla ilgili rivayetler daha ziyade İslam'a giriş sürecinden başlar ve Uhud'da şehit oluncaya kadar gider. Ebu Talip amcayı anlatırken geçtiği gibi Hamza amcanın da ilk çıkışı oldukça ilginç ifadelerle olmuştur. Resulullah Aleyhisselam ilk önce yakınlarını İslam'a davet etmekle emrolunduğu zaman evinde ziyafet vermiş ve davetini açıkça yapmıştı. Bunu görmüştük Ebu Talip amca da geniş geniş. Evdeki ilk açık davet karşısında ortaya konan farklı tavırlar bir yana, Ebu Leheb'in çıkışları ortalığı bulandırınca Hamza amca sertçe ilk çıkışını orada yapmıştı. Aleyhisselam evine davet etti akrabalarını, Allah'ın emri öyleydi. Tam onlara yemek ikram etti, tam anlatacaktı, Ebu Leheb ortalığı karıştırdı, dağıldı gittiler. İkinciye davet etti, Ebu Leheb yine ortalığı kavuşturacaktı ama Aleyhisselam ona fırsat vermedi, tebliğini yaptı. Tartışmalara başladı. Ebu Leheb ileri gidince Hamza amca işte ilk sert çıkışını yapıyor. Sana karşı çıkana gerekirse kılıç çekecek kadar senin yanındayım ben. Hamza amcanın Resulullah Aleyhisselam'a karşı kullandığı ilk ifade bu. Tabi bunu dişlerini gıcırdatarak Ebu Leheb'e bakıp söylüyor. Önce Resulullah'a bakıyor. Sana karşı çıkana gerekirse, dönüyor Ebu Leheb'e, kılıç çekecek kadar senin yanındayım. Hamza amca böyle kükreyince Ebu Leheb hem çok şaşırıyor hem de susup kalıyor. Yine bu arada yakın akrabaların bir kısmı sessiz kaldı. Bunu görmüştük Ebu Talip amcada. Bir kısmı şaşkın vaziyette ne diyeceğini bilemedi. Bir kısmı açıkça ve çok sert bir şekilde karşı çıktı. Bir kısmı da yine açıkça destekledi. Yani akrabaları, birinci derecede yakın akrabaları da her türlü tepkiyi görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın yakın akrabalarından kimleri evine davet ettiğine ilişkin bir liste yoktur elimizde. Ancak gelenler arasında onu destekleyen, ona karşı çıkan tarafsız ya da sessiz duran bazı isimler verilmektedir. İşte Ebu Leheb en meşhuru odur. Şimdi amcaları ve amca çocuklarını görürken kıymetli dinleyenlerim, tabi aklınızda kalmıyor, radyo programında bu kadar mümkün değil ayrıntı. Bulabildiğim kadar doğum ve vefat yaşlarında veriyorum ki Hazreti Peygamber'in bu mücadelesinde hangi amca ya da hangi amca oğlu veya kızı nasıl bir tavır sergilemişler daha iyi anlaşılsın diye. Resulullah Aleyhisselam'a Risalet vazifesi verildikten 2 sene sonra 612 yılında Müslüman oldu. Risaletin 6. yılı olan 616'da Müslüman oldu. Hicretin 5. yani 615'te ya da 6. tekrar 616'da Müslüman oldu. Bakın 3 tane rivayet söyledim Hamza amca ile ilgili. Ancak genel kanaat onun 614'ü 15'e bağlayan yıl olduğu üzerinedir. Peki Hamza amcanın İslam'a giriş sahnesi nasıldır? Sanırım hepinizin bildiği bir sahnedir bu. Ve büyük bir onurla, gururla, zevkle anlattığınız, dinlediğiniz, okuduğunuz ve onur duyduğunuz bir sahne. Şimdi Haşimoğulların bu büyük kahramanı olan Hamza amcanın Müslüman olmasına sebep olan pek çok kaynakta birbirine yakın geçen büyük hadise var. Büyük hadise. Nedir? Ebu'l-Hakem Künyeli isimli Ebu Cehil'in çıkışıdır. İşin garibi kıymeti dinleyenlerim, Ebu Cehil Peygamberimiz Aleyhisselam'a ağır hakaretlerde bulunuyor. Sataşıyor, birçok şey söylüyor. Ama farkına varamadan diğer tarafta Hazreti Hamza gibi Allah'ın aslanını, yiğitleri yiğidini İslam'a yönlendirmiş oluyor. Bazen İslam'ın dışındaki bazı zalimler, hainler bazı sözlerle, hareketlerle, yazılarla hakaret ettiklerinde Müslümanların daha çok birleştiğini ve toplu bir tavır koyduğunu ortaya görürüz. Burada da bir nevi böyle bir şey göreceğiz kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Asıl adı Amr bin Hişam. Künyesi Ebu'l-Hakem. Yani çok bilge bir adam. Güçlü, kuvvetli, bilgili. Mekke'nin en önde gelen liderlerinden biri. Ancak öylesine donanımlı olduğu halde İslam'a karşı çıkıp en sert tepkiyi gösterdiğinden dolayı ona Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Cehil künyesini verdi. Yani Ebu Cehil künyesini veren Peygamber Aleyhisselam'dır. Yani cahillerin babası demektir. Ne demek cahillerin babası, ne anlama gelir? Yani bilge olduğu halde neyin ne olduğunu gördüğü, anladığı halde bile bile inadi olarak reddettiği, inkar ettiği ve İslam'a karşı savaştığı, çok çirkin tavırlar ortaya koyduğu için, yani demiş ya büyüklerimiz, cahiller üçtür: zır cahil, zır zır cahil, hınzır cahil. Hani hatta dört demişler bazıları, cahil, yuvarlak cahil demişler. Bir de zır cahil. Cahil ama ara sıra konuşuyor. Zır zır cahil hem de çok konuşuyor. Hınzır cahil, ha işte bu Ebu Cehil, gavur. Yani bu meseleyi anladığı, kavradığı halde inadı, küfründen dolayı İslam'a karşı çıktığı için ona Peygamber Aleyhisselam Ebu Cehil dedi. Öyle kaldı. Yani adı Ebu Cehil değil onun. Ancak ben sürekli Ebu'l-Hakem'in Amr bin Hişam deyip durmayayım artık. Ebu Cehil deyince anlıyorsunuz zaten. Evet. Ebu Cehil kendisi gibi önde gelen liderlerle beraber Mekke'nin yanında Safa Tepesi eteğinde birçok yerde oturduğu, böyle ona ait oturma yerleri var. Safa Tepesi tarafına doğru bir yerde böyle kendisi gibi büyüklerle bir araya gelmiş konuşuyorlar. İşi gücü sataşmak ve olay çıkarmak olan bu zalim adam peygamberler sultanıyla karşılaşıyor. Bir rivayette bunlar oturuyorlar. Resulullah oradan geçiyor. Diğer rivayette iki tarafta yürürken Safa Tepesi eteğinde Harem-i Şerif'in diğer tarafında yani karşılaşıyorlar. Selam verip hal hatır sormak yerine yine sataşmaya başlıyor Resulullah Aleyhisselam'a. Çok da ileri gidiyor. Resulullah Aleyhisselam'ı incitecek ağır sözler söylüyor. Ona hakaret ediyor. Çok ağır şeyler, sürekli daha da ağırlaşan kötü şeyleri söylüyor. Böyle durumlarda nasıl hareket edileceğini işte Resulullah Aleyhisselam ortaya koyuyor kıymetli dinleyenlerim. İnsan ürperiyor. O hakaret ettikçe Aleyhisselam bir şey demiyor. Ona hiç cevap vermiyor. Tabir yerinde ise onu muhatap bile almıyor. Yürüyüp gidiyor işine. Şimdi bazen öyle şeylerle karşı karşıya geliriz ki dayanamayız, sataşırız ya da cevap veririz ve iş büyür. Halbuki öyle çirkin şeylerle karşı karşıya kaldığımızda karşı tarafı çok da ciddiye almadan çekip gitsek karşı taraf da amacına ulaşamayacak. Ama biz tahammül edemiyoruz. İşte Resulullah Aleyhisselam ne güzel örnek. Etrafında bir sürü adam var. Ebu Cehil'in. Sataşıyor. Ağır sözler söylüyor. Aleyhisselam dinliyor. Çekip gidiyor. Bakıyor uzatıyor da artık o konuşurken gidiyor Aleyhisselam. Haddini aşan söz ve hakaretlerden sonra yine Ebu Cehil yanındakilerle beraber Kabe'nin yanında oturmakta olan diğer nasipsiz arkadaşların yanına gitti. İslam'ın peygamberine yaptıklarını kendisi gibi edepsiz ve nasipsiz arkadaşlarına anlatıp hepsi beraber kahkahalarla gülmeye başladılar. Şimdi aklınıza gelebilir. Ya hocam orada bir tane sahabe yok muydu? Niye müdahale etmedi? Bazen öyle şeylerle karşı karşıya kalırız ki müdahale etmek işi daha çıkmaza sokar. Bazen çekinmemiz gerekir. Bazen de hayatımızı ortaya koymamız gerekir. O da var. Ama bu dengeyi iyi sağlamak lazım. Diğer taraftan Hamza amca avdan dönüyor. Yanından hiç ayırmadığı oku ve yayı yine elinde. O tek başına ava gider ve her av dönüşünde evine varmadan önce Kabe'ye uğrar, onu tavaf ederdi. Bu esnada orada karşılaştığı şahıslarla oturur konuşur, ayaküstü hasbihal ederdi. Fakat bu seferki dönüşünde Kabe'ye varmadan önce bu elim olayı gören bir cariyeye rastladı. Olayı bütün ayrıntılarıyla görüp çok üzülen cariye yiğitler yiğidi Hamza amcaya gördüklerini tek tek anlattı. Ebu Cehil'in yaptıklarını ve Resulullah'ın ona nasıl tahammül ettiğini öyle tasvir etti ki Hazreti Hamza müthiş sinirlendi. Şimdi çok önemli olduğu için bu sahne ve Hamza amcanın İslam'la şereflenmesine götürdüğü ve Müslüman tavrını ortaya koyması açısından burayı açmak istiyorum. Hamza amcaya olanları anlatan cariye aynı zamanda bu aslan avcısının öncelikle dikkatini çekmek istiyor. Ona göre giriş yapıyor. Arkası tabii ona göre geliyor. Şimdi bakın akıllı kadına ki nasıl yönlendirecek, yani Hamza amcayı Hazreti Hamza yapmaya nasıl yönlendirecek? Ey yiğitler yiğidi, ey herkesin çekindiği kahramanlar kahramanı, ey tek başına aslan avına çıkan aslan avcısı Hamza. Ne oluyor be kadın? Ne istiyorsun onu söyle. Şimdi kadının girişini gördünüz mü? Ey yiğitler yiğidi. Doğru söylüyor. Ey herkesin çekindiği kahramanlar kahramanı. Bu da doğru. Ey tek başına aslan avına çıkan aslan avcısı Hamza. Bu da doğru. Hamza amca ne yapacak? Ne oluyor yani? Ne istiyorsun? Ne var? Az önce kardeşinin oğluna yapıldığını görseydin ne istediğimi anlardın. Nasıl yönlendiriyor görüyor musunuz? Az önce kardeşinin oğluna yapıldığını görseydin, neler yapıldığını görseydin, ne istediğini anlardın. Ne yaptılar ki diye öfkeyle soruyor. Amr bin Hişam, tabi onlar Ebu Cehil demiyorlar. Ve arkadaşları, senin yeğenine çok kötü sözler söylediler. Amr zalimi öyle ağır konuşarak sayıp sövdü ki görseydin dayanamazdım. Ne diyor? Sevgili yeğenime ne akla sayıp söver? Saydı, sövdü, bağırdı, çağırdı. Hamza amca fitilleniyor. Sevgili yeğenim ne yaptı peki? Ebul Kasım uymadı onlara. Ebul Kasım da Resulullah'ın künyesi biliyorsunuz. Kendisine çok kötü sözler söylendiği, sayıp sövüldüğü halde onlara muhatap olmayarak kalkıp gitti. Ama şunu bir defa daha söyleyemem gerekiyor ki, Amr'ın söylediği o ağır sözler yutulur gibi değildi. Ne söyledi peki diye gürlüyor Hazreti Hamza. Ne söyledi peki? Şöyle şöyle sözlerle çok ağır hakaretlerde bulundu. Kaynaklarımızda o sözler geçmiyor. Şöyle şöyle. Artık tahmin ediyoruz neler söylemiş olabileceği. Demek öyle, ha gösteririm ona gününü şimdi. Akıllı cariye Ebu Cehil kafirinin yaptıklarını öyle bir tasvir etti ki Hamza amca fena halde sinirlendi. Sevgili yeğenine yapılanlara çok şiddetli bir şekilde sinirlenen Hamza amca hiddetinden köpürerek o hain zalime hesap sormak için hızlı adımlarla Kabe'ye doğru yürümeye başladı. Çünkü o haksızlığa ve taşkınlığa hiç tahammül edemez. Gereken kişi veya yerlere gereken dersi verirdi. Hamza amca bir yandan Kabe'ye doğru böyle öfkeyle giderken diğer yandan da arkasından yürüyen iki kadının birbiriyle konuştuklarını duydu. Kendisini ilgilendiren ifadeler olduğu için kulak kabarttı. Tabii bilmiyoruz. Belki de o kadınlar da aynen cariye gibi Hamza amca duysun, gerekeni yapsın diye sesli konuşuyor olabilirler. Diyorlar ki, eğer şu adam, şu aslan avcısı var ya, eğer bu Amr bin Hişam'ın yeğenine yaptığını bir bilse, onun o çirkin sözlerini bir duysa asla tahammül edemez, derhal onun üzerine yürürdü. Cariyenin ustaca tasviriyle tahrik olmuş olan Hamza amca bu çok çarpıcı söz üzerine sertçe arkasına dönerek kadınlara ne olduğunu sordu. Bir anda çörk olan kadınlar, tabii korkuyorlar, kaçacak gibi oldular. Korkmayın, siz korkmayın. Sevgili yeğenime ne yaptı o zalim ve ne dedi onu söyleyin bakayım. Korkuları geçen kadınlar, cariyenin anlattıklarının bir üzerinde anlatınca, Hamza amca daha bir öfkelenerek bir anda Kabe'nin yanına vardı. Sevgili yeğenine yapılanları önce içi yanık garip bir cariyeden ve hemen ardından da iki kadından dinleyen Hamza amca öfkesinden deliye dönmüştü. Sevgili yeğenine yapılan böylesine bir hakaret nedeniyle akrabalık damarları, amcalık hisleri kabardıkça kabardı. Kabe'nin yanında Ebu Cehil ve arkadaşlarının hep birlikte oturup aralarında ileri geri konuşarak kahkahalarla güldüklerini gördü. Şimdi o güne kadar Hamza amca da onlarla beraberdi. O yüzden onu geldiğini gördükleri halde pek aldırmıyorlar. Ama hemen varıp Ebu Cehil'in başına dikiliyor. Hamza amca. Böyle yayı elinde öfkeli bir şekilde Ebu Cehil'in başına dikiliyor. Tabii o anda Ebu Cehil bir an duruyor. Öfkeyle haykırıyor Hamza amca. Kardeşimin oğluna kötü söz söyleyen, onun o güzel kalbini inciten sen misin? Benim ne oldu? Ebu Cehil de aşağı değil. O da yiğit bir adam. Hamza amca da o ana kadar müşrik. Bizden de diye korkmuyor adam. Benim ne oldu diyor. Benim sevgili yeğenimi nasıl öyle şeyler söylersin sen diye bağırıyor. Böyle bağırıp hesap sorarak elindeki yayını bütün gücüyle Ebu Cehil'in kafasına indiriyor. Bütün gücüyle Ebu Cehil'in kafasına indiriyor. Ne olur? Kafayı alır tabii yani. Bu haini başından fena halde yaralıyor. Yarılan başından kan akmaya başlıyor. Öfkesinden daha da köpüren yiğit Hamza amca bununla da yetinmeyerek yine öfkeyle haykırıyor. Demek sen ona sığıp sığacak kadar alçaldın ha? Bu yüzden Ebul Hakem iken Ebu Cehil oldun işte. Sen kimsin ki benim yeğenime laf edeceksin? Bak ben de onun dinine giriyorum işte. Onun ne söylüyorsa o, ben de onun söylediklerini aynen söylüyorum. Gücün yetiyorsa hadi bana da mani ol. Bana da karşı gelsene. Böyle haykırınca, bağırınca Hamza amca, Ebu Cehil ürperiyor. Sen ne diyorsun öyle ey Hamza? Ben de İslam'a girip Müslüman oldum diyorum. Duymuyor musun? Hayır. Olamaz. Sen böyle bir şey yapamazsın. Evet. Şimdi burada az önce ifade ettim ama önemine binaen tekrarlamak istiyorum. Çünkü Ebu Cehil kafalı insanlar toplumda çok var. Onları adam zannediyor, itibar ediyoruz. Maalesef, maalesef. O yüzden ben burada kısaca bu Ebu Cehil denen kafiri tanıtmak istiyorum. Biraz daha geniş boyutuyla. Tabii çok fazla ayrıntıya girmeden. Az önce söylemiştim. Asıl adı Amr. Amr bin Hişam bin Muhire el-Kureyşi el-Mahzumi. Ebu Cehil, Ebul Hakem künyeli olup Mekke'nin önde gelen liderlerinden biriydi. Lider adam yani. Mahzum oğlan da kabile başkanı aynı zamanda. Mekke eşrafından olduğu için sürekli kendisi gibi ileri gelenlerle beraber olurdu. Ebu Hakem yani Ebu Cehil, Mekke'nin en önde gelenlerinden biri olduğu gibi görmüş geçirmiş, oldukça tecrübeli biriydi. Doğru yanlışı iyi bilir, çok da güzel konuşurdu. Cesurdu, yiğitti Ebu Cehil. İslam öncesinde sergilemiş olduğu olgun davranışları, isabetli konuşmalarıyla hikmetli adam, hikmetli sözün babası, hikmet babası, bilge babası gibi anlamlara gelen Ebul Hakem künyesini almıştı. Ya bakın kim bu adam? Sıradan biri değil bu. Hikmetli adam, hikmetli sözün babası, hikmet babası, bilgi babası gibi anlamlara gelen Ebul Hakem künyesini almıştı. Ama bütün bu güzel meziyetlerine rağmen İslam'a girmemiş, Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından biri olup çıkmıştı. İslam düşmanlığında o kadar ileri gitmişti ki onca şerefine rağmen basit insanlar gibi hareket etmeye başlamıştı. İşte onun bu denge değişikliği sebebiyle Resulullah Aleyhisselam bile bile reddeden, anladığı halde reddeden, bilgeliği sıfırlayan, cahiller cahili, zır cahil, cahillerin babası, cahillik babası anlamlarına gelen Ebu Cehil künyesini verdi ona. O zalim de bu adıyla meşhur oldu. Ebul Hakem zirvesinden Ebu Cehil uçurumuna düşen Amr bin Hişam her geçen gün daha da aşağılara düşüyordu. İşte bu Resulullah'a hakaretleri yapan ve Ebu Cehil de yine İslam öncesi Hazreti Hamza ile çok sıkı arkadaş dostlar. Her şeyi göze alan yiğit Hamza amca etrafına toplanan kalabalığa da meydan okuyor. Kafasını yardı, meydan okuyor. İşte ben de sevgili yeğenimin dinine giriyorum. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resuludur. İslam'a girdim işte. Cesareti olan varsa çıksın karşıma. Aranızda kendine güvenen varsa işte buradayım. Gelsin dövüşelim hadi. Amr bin Hişam'ın kafası yarıldığı için liderlerine bunu yapan ve ardından da herkese meydan okuyan aslan avcısına karşı bir anda ayaklanan bir grup, bayağı kalabalık grup, masum oldular, ayaklandılar. Bu yiğide saldıracak oldular. Öyle bir ortam oluştu ki bir anda çok büyük çarpışma çıkabilirdi. Amr bin Hişam hemen araya girerek onların hep birlikte saldırmalarına engel oldu. Durun, dokunmayın ona. Hamza haklıdır. Onun kardeşinin oğluna çok kötü şeyler söyledim ben. İlişmeyin ona. Herkes yerine otursun. Evet, sanırım şaşırdınız kıymetli dinleyenlerim. Acele etmeyelim. Hamza amca sadece Amr bin Hişam'a değil, onun kafasını yardı. Oradaki herkese meydan okuyup hala haykırıp duruyor. Bu zalimin kabilesi olan Mahzum oğulları saldırmak isteseler de Ebu Cehil mani oldu. Hamza amca tekrar meydan okuduktan sonra yine haykırdı. Şimdi ben de onun yanına gidiyorum. Cesareti olan varsa önüme çıkıp engel olsun. Resulullah yanına gideceğini söylüyor. Dokunmayın dedim size. Yine Ebu Cehil öyle söylüyor. Dokunmayın ona. Ben onun yeğenine çok kötü sözler söyledim. Bırakın istediği yere gitsin. Kıymetli dinleyenlerim, bu sahne anlatılırken Hazreti Hamza'nın yiğitliği ortada. Amenna. Fakat bu yiğitliğe takılıp herkes korktu, Hamza'ya bir şey yapamadılar şeklinde anlatım yanlıştır. Az önce söyledim. Hamza amca Ebu Cehil de aynı güce sahip. Yani ikisi de aynı zamanda iyi güreşçi, birbirini yenemiyorlar. Ebu Cehil de çok kahraman bir adamdır, yiğit bir adamdır. Ama çok da kurnaz biridir. Şimdi Hamza amcanın meydan okuması, Resulullah aleyhisselama yapılan hakaretin intikamını alması bizim de nefsimizi okşadığından olsa gerek ki buradaki kahramanlığa takıldık ama Ebu Cehil'in kurnazlığını anlayamadık. O yüzden bazen yani bir müşrik hem de zır cahil Ebu Cehil bu. Hakaretler karşısında kafası da yarıldığı halde susmayı tercih ediyorsa o korkusundan değildir. Kurnazlığındandır. Hazreti Hamza üstüne gittikçe o geri adım atıyor. Neden? Gerçekten çok mu korktu? Hiç mi cesareti yoktu yani? Orada o kadar insan var. Bir el hareketiyle orada Hamza amcayı parçalayabilirlerdi. Ama öyle olmadı. Peki işin içindeki asıl mesaj nedir? Asıl mana nedir? Bu manayı anlayabilmek, anlatabilmek için bir hafta beklememiz gerekecek. Çünkü süremiz burada doldu. İnşallah haftaya bu konuyu sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.